Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Beled suresinin 1 ila 20. ayetlerin tilavetini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, bu şehre yemin ederim ki sen bu şehirde oturmaktayken, babaya ve doğan çocuğa da andolsun biz insanı bir zorluk içinde yarattık. O hiç kimsenin kendisine asla güç yetirmeyeceğini mi sanıyor? O, yığınla mal tüketip yok ettim diyor. Kendisini hiç kimsenin göremediğini mi sanıyor? Orada durmaksızın akan bir kaynak vardır. Orada yükseklerde kurumuş tahtlar da vardır. Konulmuş içecek dolu kaplar, dizi dizi yastıklar ve serilmiş yaygılar. Kendileri bir bakmıyorlar mı o deveye nasıl yaratıldı, göğe nasıl yükseltildi, dağlara nasıl oturtulup kuruldu, yere nasıl yayılıp döşendi?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Şehrivar 1402, Hicri Kameri 10 Sefer 1445 ve Miladi Takvimle 27 Ağustos 2023 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Ukrayna Savaşı'nın Batı ülkeleri üzerindeki etkisi konusunda siyasi analiz Sayın Burhanettin Dağ ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Batı Asya gelişmeleri ve Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyiciler, ben Susan Kolipur ve arkadaşım
Mehtap Hameney.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Dışişleri Bakanı, Umman, Katar ve Afganistan Dışişleri Bakanları ile görüştü. İran yeni nükleer tesisler inşa ediyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Başkan Yardımcısı Tahran'a geliyor. Suriye'de Türk askeri üssünde patlama. AK Parti sözcüsü Çelik'ten Limassol'da camiye yapılan saldırıya ilişkin açıklama. Kurye sorumlusu etkisiz hale getirildi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Umman, Katar ve Afganistan Dışişleri Bakanları ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Bakan Emir Abdullahyan, Katar'a İran'ın bloke edilmiş mal varlığının serbest bırakılmasındaki rolünden dolayı teşekkür etti. Dışişleri Bakanı Ummalı Mevkitaşı Seyit Bedir Al-Busaidi ile de dün akşam telefonda konuştu. Umman Sultanı'nın nükleer anlaşmasındaki yapıcı çabalarından dolayı teşekkür eden Emir Abdullahyan, İran'ın iki ülke arasındaki kapsamlı işbirliğine ilişkin stratejik belgeyi sonuçlandırmaya hazır olduğunu söyledi. Bakan Emir Abdullahyan ayrıca dün akşam Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Hirmen Nehri ve İran'ın su hakkı anlaşmasına değinen Emir Abdullahyan, İran heyetinin Hirmen Nehri'nde yaptığı inceleme ziyareti bu konunun aydınlanmasına yardımcı olacaktır dedi. Emir Abdullahyan, Tahran, Afgan halkının istikrarı, güvenliği ve refahı için Afganistan'daki tüm tarafların işbirliğini vurgulamaktadır ifadesini kullandı.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami inşa edilecek yeni nükleer tesisler için uygun yerler belirlendiğini söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami bu kurumun 20 yıllık stratejik vizyon planına ilişkin açıklamada bulunarak Bu belgede Atom Enerjisi Kurumu'nun ülkenin elektrik üretimindeki payı %15 olarak planlanmıştır. İslam devrimi lideri Ayetullah Hamenei'nin talimatıyla bu kapasiteyi 20 bin megawatta çıkardık dedi. Nükleer santrallerin gelişimi hakkında Muhammed İslami, inşa edilecek yeni nükleer tesisler için uygun yerler belirlendiğini söyledi. Geçtiğimiz sene Huzestan ilinde Karun adlı yeni nükleer santralin temel atma töreninde konuşan İslami, kaliteli ve ucuz enerji için yeni nükleer tesisler geliştirmeye önem veriyoruz. Kurum olarak nükleer tesisleri geliştirmeyi ve kalkındırmayı hedefliyoruz demişti.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin yardımcısı İran'ı ziyaret edecek dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu'nun yeni ürünü Sezyum-137 radyonüklit Tahran'da düzenlenen törenle tanıtıldı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, törende yaptığı konuşmada bu üründen nükleer tıp, petrol, gaz ve diğer sanayi sektörleri yararlanabilir. Ürünümüzde talep artması halinde biz de üretimimizi artıracağız dedi. İslami, İslam devrimi lideri Ayetullah Hamenei'nin talimatı doğrultusunda ülkedeki nükleer enerji tesislerinde 20 bin megawatt elektrik üretimi yapmayı planlıyoruz. Şu anda bu şehir nükleer santralinde elektrik üretiliyor ifadesini kullandı. Uranyum zenginleştirme çalışmalarının stratejik eylem planı kapsamında devam ettiğini dile getiren Muhammed İslami, ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin yardımcısı İran'ı ziyaret edecek açıklamasını yaptı.
Cevat Kerimi Koddusi'nin başkanlığındaki İran Meclis Heyeti, Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile görüştü. Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmet, İran Meclis Heyeti'nin Taliban'ın Dışişleri Bakan Vekili ile bir araya geldiğini duyurdu. Hafız Ziya Ahmet bu toplantıda güvenlik uyuşturucuyla mücadele, kaçakçılığın önlenmesi, sınırların korunması ve ticaret konularında detaylı görüşmeler gerçekleştirildiğini bildirdi. Hafız Ziya Ahmet, İran heyetinin görüşmede kaçakçılığın önlenmesi, sınır sorunlarının yönetilmesi ve yetkisiz kişilerin hareketlerinin engellenmesi ve çözüm bulunması için iki tarafın ortak çalışması gerektiğini vurguladığını söyledi. Ziya Ahmet ayrıca İran Meclis Heyeti'nin İran'ın çeşitli konulardaki deneyimlerini Afganistan'daki Taliban geçici hükümetiyle paylaşmaya hazır olduğunu vurguladığını belirtti. Buna ilaveten İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan da dün akşam Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile de bir telefon görüşmesi yaptı. Hirmen Nehri ve İran'ın su hakkı anlaşmasına değinen Emir Abdullayan, İran heyetinin Hirmen Nehri'nde yaptığı inceleme ziyareti bu konunun aydınlanmasında yardımcı olacaktır dedi. Emir Abdullayan, Tahran, Afgan halkının istikrarı, güvenliği ve refahı için Afganistan'daki tüm tarafların işbirliğini vurgulamaktadır ifadesini kullandı.
İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı'nın kıdemli danışmanı, deniz ve kara bölgelerinin bağlantısını İslam Cumhuriyeti'nin yeni stratejisi olarak nitelendirdi. Yeni Fırsatlar ve Tehditler Ulusal Konferansı Politika Konseyi'nin 5. oturumuna katılan Tümgeneral Seyit Yahya Safevi, yeni dünya düzeninin şekillenmesinde İslam devrimi, İslam Cumhuriyeti ve diriliş cephesinin konumunun analizine değinerek şunları kaydetti. İran'ın coğrafi konumu, ülkenin yeni stratejisi olarak jeostratejik deniz ve kara bölgeleri arasında bağlantı kurma kapasitesini yetkililere sunuyor. Tümgeneral Safevi şunları ekledi. Denizlerde ve okyanuslarda bulunmadan İran'ın İslam devriminin ve diriliş cephesinin yeni dünya düzeninin geometrisindeki konumu tanımlanamaz. Önemli kara ve deniz güçlerini sıralayan Tümgeneral Safevi, İran, Rusya ve Çin'in kara güçleri, Amerikalılar ve NATO'nun ise deniz güçleri olduğunu belirtti. Tümgeneral Safevi şunları ekledi. Amerika ve müttefiklerinin baskıcı yaptırımlarıyla başa çıkabilmek için İran'ın okyanuslarda ve denizlerde ticari ve askeri filosunun varlığı ve Rusya ve Çin ile işbirliği içinde güney-kuzey, doğu-batı koridorlarını kullanarak deniz temelli ekonomik stratejisini ve deniz gücünü arttırması gerekiyor.
İslam Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengsiri, yeni dünya düzeninin geometrisini etkilemek için denize hakim olmanın gerektiğini vurguladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre devrim muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Ali Rıza Tengsiri, Yeni Fırsatlar ve Tehditler Ulusal Konferansı Politika Konseyi'nin 5. oturumunda şunları söyledi. Yeni dünya düzeninin geometrisinde etkili olmak istiyorsak denize hakim olmalıyız. Denizde deniz egemenliği diye bir terimimiz var. Deniz egemenliği denizde kim varsa oraya hakim olması demektir. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri ve İslam Devrim Muhafızlar Ordusu, uluslararası sulardaki sürekli varlığıyla istikrar ve güvenliğin oluşmasına yol açmıştır. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun 86. Deniz Filosu, geçen yılda göreve başladı ve planlandığı gibi bir kez dünyanın turunu atmış oldu.
Tahran'dan akşam haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor değerli dinleyiciler. Arap basını bu sabah Suriye'nin merkezindeki Türk askeri üssünde büyük bir patlama sesi duyulduğunu yazdı. El Meyaden Haber Ajansı'nın haberine göre, patlama Halep'in kuzeyindeki Azez ilçesinin Mare kasabasına bağlı El Uyun köyünde meydana geldi. Şu ana kadar bu patlamanın nedeni tespit edilemedi. Ancak daha önce bölgedeki Kürt askerleri Suriye'de bulunan Türk askeri üslerini hedef almıştı. Türkiye ordusu 2016'dan bu yana biri Fırat Kalkanı Harekatı, diğeri Zeytin Dalı Harekatı olmak üzere iki askeri harekat kapsamında Afrin, Elbab, Azez ve Cerablus şehirleri dahil olmak üzere 4000 kilometrelik Suriye topraklarını ele geçirdi. Öte yandan Ankara, Suriye Demokratik Güçleri olarak bilinen Kürt milislerini Rakka ve Hasake sınır bölgelerinden geri püskürtmek amacıyla 9 Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı adı verilen askeri bir operasyon başlattı. Bir hafta süren bu operasyon Ankara ile Washington arasında varılan ateşkesin ardından durduruldu ve Türkiye, Kürt milisleri Türkiye sınırından 32 kilometre geriye çekilmeleri için 5 gün süre verdi.
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs'ın Limassol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yapılan kundaklama saldırısına kınadı ve gerekenin yapılmasını bekliyoruz dedi. Bu bağlamda AK Parti sözcüsü şöyle dedi. Güney Kıbrıs Rum yönetimi içerisindeki camilere dönük nefret eylemlerine bir yenisi eklendi. Limassol'da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi kundaklandı. Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yönelik saldırıyı ve gerekli tedbirleri almayan yetkilileri şiddetle kınıyoruz. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin saldırıyı yapanlarla ilgili gerekeni yapmasını bekliyoruz.
Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı MİT, pençe operasyonlarına karşı eylem düzenleyecek grupların Gara, ZAP, Metina ve Haftanin'deki geçişlerini sağlayan PKK-KCK'nın sözde Irak-Suriye-Kurye sorumlusu Kadri Encu'yu Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre PKK-KCK'nın sözde Irak-Suriye sorumlusu Encu'nun örgütün kırsal kadrolarına 2006'da katıldığı ve Irak'ın ZAP bölgesinde örgütsel eğitimler aldığı tespit edildi. 2015-2017 yıllarında PKK-KCK'nın yürütme konsey üyesi Abbas Kod adlı Duran Kalkan'ın korumalığını yaptığı belirtilen Encu'nun Ocak 2018'de Irak-Suriye-Kurye sorumlusu olarak Gara'ya geçtiği öğrenildi. Bunun üzerine MİT tarafından takibi alınan Doğan Kod adlı Kadri Encu'nun Irak'ın Gara bölgesinde bulunduğu tespit edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'taki pençe operasyonlarına karşı eylem düzenleyecek grupların Gara, ZAP, Metina ve Haftanin arasındaki geçişlerini de sağlayan Encu, MİT tarafından Gara'da terör eylemi yapmak üzere toplanan gruptakilerle etkisiz hale getirildi.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'deki temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Güler, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Kabulde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Güler, Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki askeri eğitim işbirliği ile savunma sanayi konularındaki gelişmeleri ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Anadolu Ajansı'na göre görüşmede Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov da hazır bulundu.
Siyonist askerlerin bu sabahın erken saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tülkerem mülteci kampına düzenlediği baskın sırasında silahlı çatışma çıktı. Yerel kaynaklar baskın sırasında Filistinli direnişçiler ile işgalciler arasında yoğun silahlı çatışmalar yaşandığını bildirdi. Mescid-i Aksa şehitleri Tugaylarından yapılan açıklamada direnişçilerin müdahalesi sonucu Siyonist işgalciler amaçlarına ulaşmadan bölgeden çekilmek zorunda kaldığı ifadesine yer verildi. Açıklamada işgalcilere ait bir aracın hedef aldığı belirtildi. Arap medyasına göre olayda 5 Filistinli yaralandı.
Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükümetinin sözde yargı düzenlemesi kapsamında yüksek mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıran yasa tasarısını meclisten geçirmesini protesto eden yüz binlerce İsrailli işgal altındaki topraklar genelinde sokaklara indi. Tesnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre korsan rejim İsrailli Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetinin meclisten geçirdiği tartışmalı yargı düzenlemesine karşı Hayfa kentinde gerçekleştirilen protesto gösterileri 34. haftasında devam etti. İşgal topraklarında yaşayan binlercesi yargı düzenlemesi karşıtı pankartlarla, çaldıkları trompet ve düdüklerle Hayfa'nın işlek noktalarından Kermel Caddesi'nde toplandı. Göstericiler Kermel Caddesi'nden Netanyahu hükümeti karşıtı protestolarda sembol haline gelen Hurib Kavşağı'na doğru yürüdü. Tel Aviv'de toplanan Arap asıllı İsrailliler ve onlara destek veren bir grup işgal altındaki topraklarda Araplara yönelik işlenen cinayetlerde hükümetin suçlularla mücadelede yetersiz kalmasına tepki gösterdi. Göstericiler temsili tabutlar taşıyarak Habima Meydanı'ndan gösterilerin merkezi haline gelen Kaplan Caddesi'ne doğru yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında bir gösterici ile İsrail rejim polisleri arasında gerginlik yaşandı.
Rusya Soruşturma Komitesi, Tor bölgesindeki uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında gerçekleştirilen moleküler genetik incelemelerin tamamlandığını bildirdi. Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Tor bölgesindeki uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında gerçekleştirilen moleküler genetik inceleme tamamlandı. Uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin tamamının kimlikleri belirlendi. Komite sözcüsü tarafından yapılan açıklamada inceleme sonucunda Tor bölgesinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden 10 kişinin tamamının kimlikleri belirlendi. Kimlikler uçuş manifestosunda belirtilen listedeki isimlerle örtüşüyor ifadelerine yer verildi. Söz konusu listede Wagner komutanı Yevgeni Prigojin'in ismi de yer alıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararnamesine göre Wagner ve ülkedeki diğer paralı asker grupları için çalışanlarının Rus devletine bağlılık yemini etmeleri zorunlu hale getirildi. Putin, Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in düşen uçakta öldüğünün açıklanmasının ardından hemen yürürlüğe girmek üzere yeni bir kararnameye imza attı. Bu kapsamda Wagner ve ülkedeki diğer paralı askeri grupları için çalışanlarının Rus devletine bağlılık yemini etmeleri zorunlu hale getirildi. Kremlin'in resmi internet sitesinde de paylaşılan kararname, ordu adına faaliyet gösteren ya da Rusya'yı Ukrayna'daki savaşta destekleyen herkesin Rusya'yı resmi bir bağlılık yemini etmesi gerektiği vurgulandı. Rusya'ya bağlılık yemininin komutanların ve üst düzey liderlerin emirlerine kesinlikle uyma sözünü içerdiği aktarıldı. Rus yetkililer 23 Ağustos çarşamba akşamı ülkenin Tur bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rus ordusunun dün gece Kiev bölgesindeki havalimanını uzun menzilli hava tabanlı silahlarla vurduğu belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konashenkov bugünkü basın açıklamasında Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Dün gece Rusya Silahlı Kuvvetleri Kiev bölgesindeki Pinchuki yerleşimi yakınındaki havalimanını yüksek hassasiyetli uzun menzilli hava tabanlı silahlarla vurdu diyen Konashenkov, saldırının hedefine ulaştığını, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğunu ifade etti. Tümgeneral Konashenkov, Rus askerlerin son bir günde Ukrayna ordusunun Kupyansk, Zaporojya, Kransi Liman ve Donetsk yönlerindeki 21 saldırısını püskürttüğü bilgisini verdi. Kupyansk yönünde Batı askeri grubu tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 11 saldırısının püskürtüldüğünü söyleyen Konashenkov, düşmanın bu yöndeki kayıplarının 120'ye yakın asker, 1 tank, 3 zırhlı savaş aracı, 3 otomobil ayrıca Amerika yapımı bir M777 topçu sistemi olduğu kaydetti. Rus birliklerin ayrıca Ukrayna güçlerinin Zaporojya bölgesinde 5, Kransi liman yönünde 3 ve Donetsk yönünde 2 saldırısını püskürttüğü bilgisini veren Konoshenkov, Ukrayna'nın Zaporojya yönünde 200'e yakın, Kransi liman yönünde 80'in üzerinde, Donetsk yönünde 240'a yakın ve Donetsk yönünde 130'a yakın askerlerini kaybettiğinin altını çizdi.
Hindistan'ın Dattapukur bölgesinde evden dönüştürülen, kaçak olarak kullanılan havai fişek atölyesi patlama meydana geldi. Yetkililer ölü sayılarının artabileceğinden endişe ediyorlar. Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yasa dışı işletilen havai fişek atölyesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Hindistan Times'ın haberine göre Dattapukur bölgesinde evden dönüştürülen kaçak havai fişek üretilen atölyede patlama meydana geldi. Batı Bengal Gıda Bakanı Ritin Ghosh, İlk belirlemelere göre patlamada 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu. Eyalet yetkilileri ise ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini açıkladı. Soruşturma için özel ekip kuruldu.
Ve Seul'de yaklaşık 30 bin kişi Japonya'nın Fukushima'daki radyoaktif atık suyunu okyanusa boşaltmasını protesto etti. Japonya Balıkçılık Kurumu ise balıklarda radyoaktif tritiyum izotopuna rastlanmadığını bildirdi. Japonya'nın Fukushima Daiichi nükleer santralindeki radyoaktif atık suyu 24 Ağustos itibariyle okyanusa boşaltılmaya başlaması Güney Kore'de protesto edildi. Başkent Seul'de toplanan protestocular yaklaşan felaket karşısında Güney Kore hükümetinden adım atmasını talep etti. Protesto gösterisine 30 bin kişinin katıldığı bildirildi. Gösteriyi organize eden Kore Radyasyon İzleme Grubu'ndan Chio Kyung-suk, deniz ürünlerinde radyoaktif madde tespit edilmesi gibi felaketleri hemen göremeyeceğiz ama suyun boşaltılması yerel balıkçılık sektörüne risk teşkil edecek, hükümetin çözüm bulması lazım dedi. Choi, gelecek yüzyıl içinde deniz ve okyanus ekosistemine ne olacağını kimse söyleyemiyor değerlendirmesinde bulundu.
Kıymetli dinleyiciler, sırada siyasi yorumlarımız var. Değerli dinleyicilerimiz, akşam yayınımıza günün siyasi yorumlarıyla devam ediyoruz. Bu akşamki yorumumuz, hükümet haftası dolayısıyla 13. hükümetin 3 dış politika kazanımına bir bakış olacak birinci yorumumuz. İran'da Seyyid İbrahim Reisi'nin başkanlığındaki 13. hükümetin iktidara gelmesi üzerinden 2 sene geçerken hükümet özellikle dış politikada kayda değer başarılara imza atmıştır. İran İslam Cumhuriyeti 13. hükümeti başkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin geçen 2 senede dış politika alanındaki en önemli stratejisi İslam ülkeleri ve politikalarına paralellik teşkil eden ülkeler ve komşular ile ilişkileri geliştirmek veya canlandırmak üzerine yoğunlaşmak olmuştur. Bu ülkelere münasebetlerin gelişmesinin yanı sıra 13. hükümet komşu ülke Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden kurmaya da önem verip Çin'in arabuluculuğuyla 7 sene sonra Mart 2023'te yeniden ikili diplomatik münasebetler kuruldu. Tahran ve Riyad'ın ilişkilerinin yeniden kurulmasından sonra Birleşik Arap Emirlikleri ile de ilişkilerdeki sorunlar ortadan kalktı ve Arap ülkeleriyle ilişkilerin gelişmesi hükümetin gündemine oturdu. Bu süre zarfında iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasında birkaç görüşme gerçekleşti. Dış politikadaki diğer önemli bir strateji de önemli bölgesel ve bölge dışı örgütler ve gruplara Tahran'ın dahil olmasıydı. Bu doğrultuda İran, Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS'in daimi üyesi oldu. Bu örgütlere İran'ın üyeliğinin en önemli sonuçlarından biri Amerika ve Avrupa tarafından İran'ı izole etme politikasının hezimete uğratılması ve dış politikada denge sağlanmasıydı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bakrikeni bu bağlamda şöyle diyor. İran'ın BRICS'e ayrıca Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılması 13. hükümetin dış politikasının uluslararası boyutudur. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti'nin 13. hükümeti, İran halkı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin menfaatlerinin karşılanması ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel ve uluslararası münasebetlerde kendi düşüncelerini sunup hayata geçirebilmesi için uluslararası yapılar ve mekanizmalarda etkin rol ifa etmeye gayret göstermekte.
Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Safari de BRICS zirvesi sırasında Yeni Kalkınma Bankası Başkanı Dilma Rousseff ile bir araya geldi. Görüşmede İran'ın bu bankaya katılma süreci ele alındı. 13. hükümetin dış politika alanındaki diğer önemli bir başarılı stratejisi de ekonomik hedeflerin karşılanmasıydı. Aslında 13. hükümeti komşuluk politikasıyla gerek siyasi, gerekse ekonomik ve gerekse güvenlik amaçlı alanlarda tüm bölge ülkeleri için kazan-kazan formülüyle bu alanda önemli rol ifa etti. Bu konu özellikle hükümetin ekonomik diplomasisi alanında hissedilir durumdadır. Komşu ülkeler ile ticari ilişkilerin gelişmesi 13. hükümetin iktidara gelmesinden bu yana Tahran'ın gündeminde yer almıştır. Bu politika sonucu İran dış ticaret alanında kayda değer sonuçlara imza atmıştır. Öyle ki dış ticaret dengesinin 2 milyar dolar fazla vermesi, komşularla ilişkilere öncelik verilmesinin doğru bir tercih olduğunu ortaya koymuştur. Hükümetin bu önceliklendirmeleri geçen 2 senede ilişkilerin gelişmesinde önemli rol ifa edecek şekilde birçok anlaşma ve sözleşmenin imzalanmasına yol açmıştır. Bu nedenle Hicri Şemsi 1401 yılının son 11 ayında İran'ın komşularla ticaret dengesi 28 milyar dolara yükseldi ve dış ticaret 2 milyar 520 milyon fazla verdi. Söz konusu 11 aylık süre zarfında İran ile komşular arasında 53 milyar 364 milyon 680 bin dolar değerinde 88 milyon 153 bin 464 ton ağırlığında ticaret gerçekleşti. Bu rakam önceki senenin aynı dönemine göre %16 oranında artış gösteriyor.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Baku'nun Ermenileri Karabağ'dan ihraç etmek için yeni planı üzerine. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İlham Aliyev yönetiminin yeni planının Dağlık Karabağ sakinlerini bu bölgeyi terk etmek için olduğunu belirtti. Paşinyan, Baku'nun tek taraflı olarak Laçin koridorunu açıp sadece Dağlık Karabağ'dan çıkış izni vereceğine dair bilgilerin elde olduğunu sözlerine ekledi. Ermenistan Özel Büyükelçisi ve bölge uzmanı Edmond Marokyan, eski Twitter paylaşım sitesi olan X'te yayımladığı mesajda, Aliyev yönetiminin Karabağ bölgesinde klasik etnik temizlik politikasına devam ettiğini ifade ederek, Aliyev yönetiminin Laçin koridorunu açmak ve Dağlık Karabağ'ın Ermeni sakinleri geri dönme hakları olmadan bu bölgeyi terk etmeyi zorlamak istediğini kaydetti. Ermeni yetkilileri ve uzmanlardan bu gibi açıklamalar gelirken, Baku yönetimi resmi rakamları ilan ederek sadece 3 günde Laçin koridorundan 200'den fazla kişinin ücretsiz geçişi için imkan sağlandığını, bunlar arasında Rusya pasaportu taşıyan Rus vatandaşı ve Ermeni kökenli kişileri, Ermeni kökenli kişilerin bulunduğunu duyurdu. Baku yetkililerinin ifadelerine göre bu mesele sivil Ermenilerin sınır karakolundan geçişleri için herhangi bir engel ve sorunun bulunmadığını gösteriyor. Ermenistan yönetimi Baku'nun bu girişimini ise Dağlık Karabağ'ın 120 bin sakininin kuşatması ve etnik temizlik politikasının uygulaması anlamına geldiğini belirtiyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Laçin koridorunun Aliyev yönetimi tarafından kapatılmasını yasa dışı olarak niteleyerek yaklaşık 400 ton insani yardımın Dağlık Karabağ sakinlerine gönderilmek üzere Laçin koridorunun girişinde beklemekte olduğunu vurguladı.
Laçin koridorunun Azerbaycan Cumhuriyeti güçlerince 12 Aralık 2022 tarihinde kapatılmasından beri Dağlık Karabağ bölgesinin doğalgaz, elektrik, telefon ve interneti defalarca kesilmiştir. Bu nedenle Karabağ'ın Ermeni sakinlerin ümidi yok olmuş ve on binlerce bölge sakini ruhsal olarak kötü durumda ve bunalımdadır. Bu durum değişmezse bölgede yaşayan birçok insan kendi evlerini terk etmek zorunda kalacaktır. Bu bağlamda Karabağ sakinlerinden Ana Menasagaryan şöyle diyor. Esas sorun Han kendide Ermenistan'ın liderliğine hiçbir güvenin olmayışıdır. Ermeni yetkilileri daha iyi bir hükümetin iktidara gelmesi için istifa edeceğiz diyor ancak istifa etmiyorlar. Aslında Karabağ Ermenileri Paşinyan hükümetinin politikalarını başarısız niteliyor. Çünkü bu politikaların sonucu Aliyev yönetimi adım adım kendi taleplerini hayata geçirmek için Ermenistan yönetimine baskı yapıp ileri doğru gidiyor. Bunun karşısında Ermenistan yetkilileri bu ülke vatandaşlarına ümit pompalamaya devam ediyor. Ermeni uzmanlar ve analistler, Laçın koridorunun kapatılmasının Rus barış güçlerinin konuşlu olduğu bölgelerdeki sorunların kasten ağırlaştırılması yüzünden olduğunu ve Paşinyan'ın bizzat karşı taraf ile görüşmelerin başarısızlığından esas sorumlu olduğunu bildiriyor. Buna karşın Azeri uzmanlar Nikol Paşinyan ve kabinesinin Azerbaycan Cumhuriyeti ile nihai barış anlaşmasının imzalanması, sınırların şartlı çizilmesi ve belirlenmesinin kaçınılmaz bir süreç olmasına rağmen sahte engellerle müzakere sürecinde ve Karabağ'ın yeniden Azerbaycan Cumhuriyeti ile birleşmesine mani olmaya ve zaman kazanmaya çalıştığını belirtiyor. Bu bakış yüzünden iki hükümet arasında karşılıklı güvensizlik ortamı oluşmuştur ve sorunların çözümü sürecinde yeni sorunlarla karşı karşıya kalıp durum kötüleşiyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam yayınımız Ukrayna Savaşı'nın Batı ülkeleri üzerindeki etkisi konusunda siyasi analiz Sayın Burhanettin Dağ ile yapılan röportajla devam ediyor. Birlikte dinliyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, geçtiğimiz günlerde Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ordusuna ait bir karar alma merkezinin deniz ve kara bazlı uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu duyurdu. Ukrayna gelişmeleriyle ilgili aslında çeşitli haberler özellikle hem Batı tarafından hem de Amerika tarafından yayınlanmaktadır değerli dinleyiciler. Örneğin geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray Ukrayna'nın misket bomba kullandığını doğruladı. Bu haberle ilgili yine de Rusya'dan bu konu hakkında bazı benzer açıklamalar medyaya yansıdı sevgili dinleyicilerimiz. Bu haberle yayınlanırken değerli dinleyiciler, dünya ekonomisi özellikle Batı'nın Ukrayna gelişmeleri sırasındaki ekonomisi çok konuşuluyor. Rusya'nın bu savaşta nasıl bir galibiyet elde ettiği veya edeceği de konuşuluyor. Bunların arasında Amerika'nın dolarının zayıflaması ve daha doğrusu Doğu Blok'un bunlara karşı aldıkları kararlarda nasıl bir aslında siyaset izleyebilecekleri de konuşuluyor. Hepsi bugünkü gündemde. Kısa olarak uzman konuğumuzla bunları gözden geçirmeye çalışacağız değerli dinleyicilerimiz. Almanya Münster Üniversitesi Danışma Konseyi Üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamız bizimle birlikte. Burhanettin hocam hoş geldiniz. Saygılarsınız efendim.
Selamun aleyküm. Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Burhanettin hocam şimdi biz Ukrayna gelişmeleriyle ilgili sizinle defalarca bu savaşa ilişkin detayları konuşmuşuz. Şimdi daha doğrusu genel bir anlamda Batı'nın bu savaştan etkilendiği ve aslında ekonomisinin nasıl bir seviyeye ulaştığı son günlerde konuşuluyor. Biliyorsunuz son günlerde de bazı gelişmeler oldu. İran'ın BRICS'e üyeliği ve efendime söyleyeyim Doğu blokunda bir güçlenme simgesi medyalara yansıdı. Acaba İran bundan sonra nasıl bir etki bırakacaktır BRICS grubunda ve buna paralel olarak da Ukrayna'daki gelişmeler tüm hızıyla devam ediyor. Rusya'nın elde ettiği zaferleri son günlerde kimi uzmanlar analiz ediyorlar bu Ukrayna Savaşı ile ilgili. Genel bir tabloda siz nasıl bir vizyon çiziyorsunuz Batı'nın bu savaştan etkilendiği ekonomisi hakkında efendim?
Evet, izleyicileri, dinleyicileri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yani savaş kısacası hakikaten uluslararası bir komplo senaryo ve kurbanı ise Ukrayna, Ukrayna halkı, Ukrayna devleti, ülkesi oldu. Yanlış politikalar, efendim aşırı sağcı ve radikal politikalar ve çıkışlar bu ülkenin zararına oldu. Hatta şimdiden yani Ukrayna'nın gelecekte belki yok olma tehlikesi dahi konuşuluyor. Çünkü Polonya'nın da Ukrayna toprağında gözü var. Yani Batı Ukrayna, bundan sonra Lviv yakınlarında büyük bir Rus çoğunluk var. Belarusya ile birlikte. Bunlar da konuşuluyor ama Ukrayna savaşı Batı ekonomisi üzerinde, bilhassa Avrupa ekonomisi üzerinde çok ciddi etkiler bırakmıştır. Alman ekonomisi, Avrupa ekonomisinin motoru hükmünde olan Alman ekonomisi biliyorsunuz ki daralmaya başladı. %0.3 oranında endüstride daralma meydana gelmiştir. Ve ihracatta ciddi ciddi kayıplar söz konusudur. Bu her gün Alman basınında bilhassa Almanya iktisadi haberlerinde yayılmaktadır. 3 seneden beridir Almanya doğru dürüst toparlanamıyor. İşte bu toparlanamayışın nedenleri konuşuluyor. Ukrayna savaşı başladığı zaman Avrupa'nın yanlış bir hesabı oldu. Avrupa Rusya'yı ekonomik olarak çökerteceğini zannediyordu. Oligarşların Putin'den uzaklaşacağını zannediyordu. Ama bunlar olmadı. Rusların devleti bazı ciddi adımlar atarak rubleyi güçlendirdi ve enflasyonun önü alınmış oldu. Beklenen o enflasyon veya ekonomik daralma Rusya'da söz konusu olmadı. Yani sihir sahirine geri döndü. Avrupa'daki kayıp veya Avrupa'daki ekonomik duraklama Rusya'ya göre çok çok daha şiddetlidir. Birkaç önemli adım atıldı. Bunların Rus ekonomisine büyük darbe vuracağı düşünülüyordu ama hiçbiri uygulanmadı. Mesela Rus gaz ve petrolün taban fiyat getirildi. Bu taban fiyata riayet eden yok. Rus gazı ve petrol yine Avrupa piyasasına geliyor. Avusturya üzerinden, efendim, Çek Cumhuriyeti'nden veya başka kanallar var. Buralardan geliyor yani piyasaya Macaristan üzerinden. Diğer taraftan Alman şirketleri, büyük önemli şirketler tekrar geri döndüler Rusya'ya. Bu da şunu gösteriyor ki paranın dini imanı yoktur. Özel sektör ve endüstri daha fazla ambargolara eşlik etmeyecektir. Ve ambargolar ciddi bir şekilde deliniyor Ruslar da bunun farkındadırlar. Askeri olarak baktığımız zaman tam bir senelik bir hazırlık yapıldı. İşte tanklar verildi. Leopard tankları, Challenger efendim, tankları, füzeler, raketler, işte Ukrayna karşı saldırıya hazırlanıyor. Karşı saldırıdan büyük ümitler bekleniyordu. İşte Ukrayna en azından Doğu Ukrayna'daki toprakların büyük bir kısmını Rus işgalinden geri alacaktır. Ama beklenen bir başarı elde edilmedi. Ukrayna büyük büyük kayıplar ve zayiatlar verdi. Hatta Amerikan istihbarat, askeri istihbarat birimleri 120 bin ölü ve yaralıdan bahsediyorlar. En az 40 bin ölü var ve 80 bine yakın da yaralı vardır. Hatta bir Amerikan askeri uzman 120 bin mezarın kazıldığından uydu görüntüleriyle haber verdi. Ve ikinci bir karşı saldırı için Amerika resmen Beyaz Saray açıklama yaptı. Böyle bir destek sunulmayacaktır 2024'te. Konvansiyonel olarak baktığımız zaman Ruslar yani savaşı NATO'ya karşı kazanmış durumdalar. Ve Ruslar şimdi yıpratma taktikleri kullanıyorlar. Rusların artık toprak için saldırı başlatmaları filan düşünülür. Belki sonbaharda eğer savaş son bulmasa bir Rus karşı saldırısı söz konusu olabilir. Bu haber bugün Ukrayna tarafından da doğrulandı. Ruslar bizi oyalıyorlar ve yıpratma taktikleri kullanıyorlar. Onun için çözüm arayışlarına başlanmıştır. Avrupa'da da muhalif sesler yükseliyor. Bir an artık bu savaşa son vermesi gerektiği yönünde. Öte yandan tabii ki BRICS önemli bir oluşumdur ve BRICS'e katılan ülkelerin son dönemde katılan 8 ülkenin BRICS'e kazancı şudur. Enerji piyasası. Enerji önemlidir. Yani zaten savaşların büyük bir kısmı enerji kaynaklarına hakimiyet sağlamaktır. Enerji kaynaklarını kontrol altında tutmaktır. Suriye'deki savaşta budur, Libya'daki savaşta budur, Afrika'daki savaşta, Nijer'deki savaşta, sahil bölgesindeki gerilimde, tırmanışta yine enerji ve uranyum kaynaklarını kontrol altında tutma savaşıdır. BRICS'in kazanımı şu oldu. BRICS bundan böyle dünya enerjisinin %80'ini kontrolünde tutacaktır. Bu da ne demektir? Yani petrol dolar için önemli bir destek. Ama bu petrol ve gaz yataklarının büyük bir kısmının %80'inin BRICS kontrolüne geçmesi demek. Bundan böyle Amerikan doları çok sıkıntılı ve sancılı günler yaşayacaktır. Çünkü petrol milli paralarla veya ileride ortak bir para çıkarılabilir. Bunun çalışmaları, fizibilite çalışmaları yapılıyor. O para çıktığı zaman veya o para da çıkmasa dahi rupi ile, yuan ile, ruble ile devletler ticaret yaptıkları zaman dolar büyük bir darbe alacak.
Tahran Radyosu.
Doğrudur. Şimdi son soru olarak Burhanettin Hocam, sizce Ukrayna bu savaştan sonra acaba yine tekrardan Batı'nın ve Amerikan desteğini alabilecek mi kendisi için?
Ya zaten şimdilik bu yönde çalışmalar var. Batı Ukrayna'ya ekonomik destek sağlayacak, Batı Ukrayna'ya işte bazı güvenceler verecektir ama NATO'ya alacağını tahmin etmiyorum. Bunun karşılığında ise Zelenski barışı kabullenecektir, ateşkese gidilecektir. Ondan sonra Güney-Kuzey Kore arasında olduğu gibi müzakereler devam edecektir. 50 senedir müzakereler devam etmiş, ne barış ne savaş, sadece ateşkes durumu söz konusu. Öyle bir tabloyla biz karşı karşıya kalacağız. Bir ihtimalle de belki Zelenski eğer daha fazla diretirse Zelenski yönetimi değiştirilebilir. Çünkü Zelenski'nin artık yani Ukrayna ordusu içerisinde de Ukrayna halkının nezdinde de bir fazla bir makbuliyeti yoktur. Onun yani bu memleketi bu hale sürüklediği herkese aşikardır.
Doğru. Hocam bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Sağ olun, teşekkürler.
Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizde Münster Üniversitesi Danışma Konseyi Üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamızla konuştuk. Ukrayna savaşı ile ilgili yaşanan gelişmeleri kısaca gözden geçirmeye çalıştık genel olarak değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parsuray.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Your Medium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde işgalci Siyonist askerlerin Batı Şeria'da Filistinlilere saldırması, Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da yasa dışı yerleşke inşaatını sürdürmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Kudüs gazetesinde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov'un Rusya'nın İran ile askeri teknik işbirliğine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Sputnik'e verdiği demecinde Rusya ile İran arasındaki askeri teknik işbirliğinde herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Ryabkov, İran'la askeri teknik işbirliğinin kesinlikle yasal ve hem Rusya hem de İran'ın uluslararası yükümlülüklerine uygun olduğunu belirtti. İran tarafıyla temaslar sırasında Amerika'nın Tahran'a Moskova ile askeri teknik işbirliğini azaltma önerisinin ardından askeri teknik işbirliğinin devam etmesi konusunda herhangi bir güvence alındı mı sorusuna Ryabkov, düşmanlarımızın askeri teknik işbirliğini siyasileştirme çabaları sürüyor. Ancak bu Tahran'la ortak çalışmalarımızı etkilemiyor. Herhangi bir değişiklik yok. İran'la işbirliği devam edecek. Bağımsız devletleriz. Amerika ve uydularının emirlerini boyun eğmeyiz şeklinde yanıtladı.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Yemen'de saldırgan ülkelere karşı protesto gösterisi düzenlenmesi, Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca politikalarını sürdürmesi gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Siyonist rejimin işgali altındaki topraklarda yaşanan gelişmeleri konu eden bir haberde şunları okuyoruz.
İsrailli aktivistler Benjamin Netanyahu rejiminin aşırı sağcı politikalarını protesto etmek için Siyonist rejim Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in evinin bulunduğu yasa dışı Yahudi yerleşiminde gösteri düzenledi. Bu aktivistler işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Kiryat Arba'da Siyonist Bakan Ben-Gvir'in evinin yakınlarında toplandı. Protestocular Itamar Ben-Gvir Ulusal Terörizm Bakanı işgale karşı bir aradayız yazılı pankart ve dövizler taşıdı. El Halil, Ben-Gvir apartheid ve yargı düzenlemesinin adresi yazılı bir pankartta da protestocular bu Filistin'in Siyonist İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim politikalarından en fazla zarar gören yerlerden biri olduğuna dikkat çekti. Söz konusu aktivistler Benjamin Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon rejiminin tartışmalı yargı düzenlemesiyle demokrasiye zarar vermesinin esas kaynağının Filistin'deki işgal olduğuna dikkat çekti. Şimdi Barış adlı kuruluştan protestoya ilişkin yapılan yazılı açıklamada yargı darbesi birdenbire ortaya çıkmadı. Bunun kökenleri işgal altındaki Batı Şeria'ya dayanmaktadır ifadelerine yer verildi. Yargı düzenlemesinin apartheid hedeflerinin göz ardı edilemeyeceği vurgulanan açıklamada bu nedenle protestonun Kiryat Arba yerleşiminde yerleşimci darbeyi protest etmek için düzenlendiği vurgulandı. Açıklamada Yahudi üstünlüğünün olduğu yerde demokrasi olmaz ifadelerine yer verildi.
Hemşehri gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya cuma namazı kılmak için gelenleri saldırı hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri açıklamasında şu ifadelerde bulundu. Yaşananlar Filistin halkını Mescid-i Aksa'da daha fazla ibadet etmeye yönlendirecektir. Bu saldırı, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı boşaltmak için yürüttüğü din savaşının bir parçasıdır. İsrail'in savunmasız ibadet edenlere yaptığı baskı ve zulüm, onun kendi zayıflığını ve korkaklığını göstermektedir.
bu rejimin kısıtlamaları ve ibadet edenlere yönelik şiddeti, Müslümanların ibadet özgürlüğünün açıkça ihlalidir. İşgal güçler, uluslararası hukuka göre yükümlülüklerini yerine getirmelidir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda akıllı cep telefonları aracılığı ile Pars ve Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars'ta kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmeleri adlı sohbetimizde tekrar huzurlarınızdayız.
Bugün de her zaman olduğu gibi geçtiğimiz hafta stratejik Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli olaylar ve gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Sohbetimize geçen hafta Batı Asya'da yaşanan önemli gelişmelerin başlıklarıyla başlıyoruz.
İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin BRICS'e üyelikleri.
Amerika Genelkurmay Başkanı'nın bölgeye ziyareti.
Gazze'de kanserli hastaların gösterisi.
Ve Erbayin etkinlikleri için alınan güvenlik önlemleri.
Geçen hafta Batı Asya bölgesi yaşanan gelişmelerden bazılarıydı. Şimdi detaylar.
BRICS'in tarihi 2001 yılına kadar uzanıyor. Brezilya, Rusya, Çin ve Hindistan dahil olmak üzere dünyanın yükselen 4 ekonomik gücü BRICS grubunun kurulmasını önerdi. Son olarak 16 Haziran 2009 tarihinde BRICS grubu resmi olarak kurulmuş ve 21 Eylül 2010 tarihinde Güney Afrika'nın da eklenmesiyle BRIC olan ismi BRICS olarak değiştirilmiştir. 15. BRICS zirvesi geçtiğimiz salı gününden perşembe gününe kadar Güney Afrika'nın Johannesburg kentinin Sandton Finans Bölgesi'nde gerçekleştirildi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Güney Afrika Devlet Başkanı Sayın Cyril Ramaphosa'nın BRICS zirvesine katılmak üzere resmi daveti üzerine perşembe sabahı bu ülkeye gitti. Bu toplantıda Güney Afrika Devlet Başkanı Rusya, Çin, Brezilya ve Hindistan liderleriyle düzenlediği ortak basın toplantısında BRICS grubunun İran, Arjantin, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Etiyopya'nın bu gruba katılmasıyla anlaştığını duyurdu.
BRICS grubunun Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Etiyopya'nın da aralarında bulunduğu 6 yeni üyeyi bu gruba ekleme kararının ardından Batı medyası bu eylemi analiz ederken enerji ve dolarizasyon olmak üzere iki konuya dikkat çekti. Bloomberg Haber Ajansı bu konuyla ilgili bir analizde şunları yazdı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, Perşembe günü Güney Afrika'daki BRICS zirvesi sırasında verilen davetin ardından Brezilya, Rusya, Çin, Güney Afrika ve Hindistan'dan oluşan 5 ülke BRICS'e yükselen pazarına katılmaya hazırlanıyor. Bu ülkelerin İran, Arjantin ve Etiyopya ile birlikte 1 Ocak 2024'te bu gruba üye olmaları bekleniyor.
BRICS'in yeni üyelerinden bazılarının Amerika'nın müttefiki olduğuna değinen Bloomberg, aralarında en büyük petrol ihracatçısının da bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Asya'daki bazı müttefiklerinin Çin ve Rusya'nın yörüngesine yaklaştığını yazdı. Bloomberg ayrıca doların ulusal para birimleriyle değiştirilmesi konusuna da dikkat çekerek, yeni ülkelerin gelişiyle birlikte BRICS üyelerinin muhtemelen ticari işlemlerinde dolara alternatif bulmaya çalışacaklarını yazdı.
Bu arada Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da 6 yeni ülkenin eklenmesinden sonra BRICS grubunun adını değiştirmeyeceklerini işaret ederek bu alandaki işbirliğinin artırılacağını duyurdu. Tahran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılımıyla enerji alanında işbirliğinin artacağını duyurdu. Lavrov bu konuda şöyle dedi. Enerji pazarında Suudi Arabistan, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi büyük oyuncuların aramıza katılmasıyla enerji konusu yeni yönleriyle parlayacak ve büyük talep görecektir. Konu hakkında gazeteci yazar Sayın Ercan Dolapçı'nın görüşlerini dinliyorsunuz.
Gerçekten önemli gelişmeler bunlar. İran daha önceden de Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olmuştu. Şimdi de onun dışında gelişen sadece Asya ülkeleri değil, dünyanın değişik merkezlerindeki güçlü ülkelerin de bir araya gelip kurduğu BRICS'te üye olması da çok önemli, çok kıymetli, anlamlı. Bir de BRICS kendi başına hakikaten son yıllarda gelişen, hızlı gelişen bir adım, bir hareket. Bu da Batı'nın hegemonyasını kırma açısından çok kıymetli. Artık hızlı gelişen olaylar Batı'nın gerilediğini, Amerika'nın gerilediğini, yeni bir dünyanın ortaya çıktığını, geliştiğini gösteriyor. Bu açıdan çok önemli ve içine yeni alacağı üyelerin de baktığımız zaman Orta Doğu'da, İran'da, İran'ın etrafında, işte İran'ın uzun yıllardır sorunlu olduğu ülkelerin bu teşkilata alınması, bir kere Hindistan'ın bu örgüte alınması, işte Çin'le Hindistan'ı karşı karşıya getirmeye çalışıyor malum Batı. O açıdan da bir garanti, anlamlı bir mesaj. Yani artık Avrupa'nın, Amerika'nın borusu ötmüyor. Onların dışında kendiliğinden çok doğal ve hızlı bir şekilde yeni birlikler, beraberlikler oluşuyor. Bunlar hızlı bir şekilde çalışmaya devam edecekler ve bazı gelişmeler daha hızlanacak. O açıdan çok kıymetli bunlar. Hele Amerika'ya 79 devriminden bu yana 44-45 yıldır direnen İran'ın da bu direniş örgütlerine girmesi çok anlamlı, kıymetli. İran'ın da Batı'ya karşı dik durması, onların oralardan elde ettiği tecrübeleri o örgütlere aktarması gerçekten anlamlı. Ayrıca İran devriminin, İran'ın gösterdiği direnci ne kadar kıymetli olduğunu da görüyoruz. Yani İran bu iki örgütten çok önce Batı'ya direndi. Bağımsızlığını korudu. Bağımsızlığının bedelini de ödedi. Büyük bir tecrübesi, birikimi var. İran hakikaten girdiği her yere ayrı bir kıymet, değer katacak. Özellikle Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mısır'ın da bu örgüte dahil olmaya çalışması, İran zaten gitti. Onlar da çok kıymetli. Çünkü bu ülkelerin de Batı'nın kışkırtmasıyla çeşitli tarihlerde sorunlar yaşandı. Bunlar da artık ortadan kalkacak. Hele ki Hindistan'la Çin'in aynı birliğin içinde olması başlı başına büyük bir olay. Çünkü ikisi de çok büyük güç. İkisi de çok hızlı gelişiyor. Hindistan da öyle. Onu da takip ediyoruz. Gelecek açısından bunlar umut verici. Şundan, o Batı'nın tipik rekabet anlayışı, birbirini yiyen anlayışın buralarda olmayacağını görüyoruz. Çünkü öyle bir şey olsaydı Hindistan da ayrı davranırdı, Çin de ayrı davranırdı. Bu eğer iyi korunur, bu birlik, beraberlik devam ederse hakikaten insanlığa büyük katkısı olur. Gelecek bir kere 100 yıl, 50 yıl, 100 yıl önümüzdeki süreçlerde gelişmeyle birlikte çıkabilecek bir savaşların da önüne geçer bu. Güçlü ekonomiye sahip ülkenin, güçlü insan potansiyeline sahip iki ülkenin birlikte hareket etmesi insanlığa da hizmet. Buralara diğer ülkelerin de katılması, kıtasında stratejik öneme sahip ülkelerin katılması ayrı bir değer oluşturacak. Bir de BRICS de açıkladı. Yeni para birimi konuşuluyor. Zaten uzun süredir yerel paralarla alışveriş dünyada gündemde.
Sayın Ercan Dolapçı'ya bize zaman ayırdığı için teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Amerika Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Mark Milley geçtiğimiz hafta işgal altındaki Kudüs ve Ürdün'ü ziyaret etti. Geçtiğimiz salı günü Milley, işgal altındaki Kudüs'te İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Hilo ile bir araya geldi. Siyonist Kan kanalı kendi sitesinde Amerikalı generalin Tel Aviv'e gitmesinin asıl sebebinin Siyonist ordudaki krizin Batı Asya'da bulunan Amerikan kuvvetleri üzerindeki etkisini incelemek olduğunu duyurdu. Bu gezi Amerika'nın bu rejimin iç işlerini yakından takip etmesi ve ordunun gelecekte yaşanabilecek olası bir çatışmaya hazırlık düzeyine ilişkin tartışmalar kapsamındadır.
Bu arada çarşamba günü Amerika Ordusu Genelkurmay Başkanı Ürdün'ün başkenti Amman'a giderek bu ülkenin kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi. Milley Ürdün'de ilginç bir açıklamada bulundu. Amerikalı üst düzey askeri yetkilisi şöyle dedi. Batı Asya Amerika için çok önemli ve Amerika'nın bölgeyi terk edeceğini hayal etmek imkansız. Bu asla olmayacak. Mark Milley'e göre Batı Asya'daki Amerikan kuvvetlerinin sayısı tehdidin büyüklüğüne göre artacak veya azalacaktır.
Mark Milley, Amerika'nın Batı Asya bölgesindeki askeri varlığının nedeninin IŞİD terör örgütü de dahil olmak üzere terörle mücadele etmek olduğunu iddia etti. Milley, hilafetin sona ermesine rağmen IŞİD ve ideolojisi henüz ortadan kalkmadı ve hala Suriye çöllerinde ve bir dereceye kadar Irak'ta dolaşan bazı teröristler var. Ve bu Ürdün için bir tehdit. Amerika ordusunun bir an önce bölgeden çekilmesi durumunda teröristler toparlanıp yeniden güçlenecek dedi.
Amerikalı askeri yetkilinin IŞİD terörüne karşı mücadeleyle ilgili iddiası pek çok Rus ve Suriyeli askeri ve güvenlik kaynağının Amerika'nın Suriye'nin Orta ve Doğu çöllerinde IŞİD'i donattığına ve eğittiğine inandığı bir döneme ait. IŞİD geçtiğimiz ay boyunca Suriye ordusu güçlerine karşı çok sayıda kanlı saldırı gerçekleştirdi. Bir vakada Suriye ordusu askerlerini taşıyan bir otobüs IŞİD tarafından pusuya düşürüldü ve 32 Suriye askeri öldürüldü.
Düzinelerce kanser hastası Siyonist rejimi Filistin'den kanser hastalarına yönelik ilaçların bu bölgeye girmesine izin vermeyi zorlamak amacıyla Perşembe günü Gazze şeridinde bir protesto mitingi düzenledi. Protestocular pankartlar taşıyarak kuşatmaya hayır, tedavi benim hakkımdır, ben tedavi edilmesi gereken bir kanser hastasıyım gibi sloganlar attı.
Gazze'de kanser hastalarını tedavi eden doktorlardan biri, Gazze şeridindeki kanser hastalarının ilaç ve tedavi araçlarının sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, tedavi için Gazze şeridi dışına gönderilen hastaların yaklaşık %40 ila %44'ünün Siyonist rejim İsrail tarafından muhalefetle karşı karşıya kaldığını söyledi. Filistinli doktor şunlara dikkat çekti. Gazze şeridinde her yıl 80 ile 120 kanser hastası ölüyor. Bu tehlikeli bir durumdur. Kanser hastası doğru zamanda tedavi edilirse tedavi edilebilir.
2006 yılından bu yana 17 yıldır devam eden Gazze şeridindeki abluka sonucu bölge halkı ciddi ekonomik ve insani sorunlarla karşı karşıya kaldı. Hamas'ın Gazze şeridindeki Maliye Bakan Yardımcısı Auniel Basha, daha önce Siyonist rejimin abluka ve yaptırımları nedeniyle Gazze şeridinin ciddi mali sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti ve uluslararası toplumdan Gazze şeridindeki halkın direnişine ve istikrarına destek vermesini istedi. Elbaşa, uluslararası kurumların Gazze'de neredeyse çökmek üzere olan sağlık sektörünün ilaç stoğunun %50'nin altına, bazı durumlarda ise sıfıra ulaştığı bir durumda olduğunu tespit ettiğini sözlerine ekledi.
Irak İçişleri Bakanlığı yaklaşık yarım milyon Hüseyin-i Erbain ziyaretçinin 11 sınır kapısından ülkeye giriş yaptığını duyurdu. Bu bağlamda Irak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Erbain ziyaretçilerini her gün kabul etmeye başlamasından bu yana İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kervanları ve ziyaretçileri açıklanan tüm geçiş noktalarından Irak topraklarına giriş yaptı ve son iki güne kadar bu sayı 459.444 kişiye ulaştı.
Irak İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ayrıca ilgili Irak makamları ziyaretçilerin girişini kolaylaştırmak için El Manzariya, Zarbatiye, El Şaib, Şelemçe, Safvan, Mandali, Kerkük ve El Kaim dahil olmak üzere tüm kara sınır kapılarından ayrıca Bağdat, Necef ve Basra havalimanlarından önlemleri devam ediyor denildi. Erbain ziyaretçilerinin güvenliği bağlamında Irak İçişleri Bakanı ve Erbain Yüksek Güvenlik Komitesi Başkanı Abdülamir El Şammari de şunları söyledi. Ziyaretçilerin seyahat ettiği tüm alan ve yollarda güvenlik güçleri, İstihbarat, emniyet ve hizmet güçleri tam teyakkuzla görev yapıyor.
Erbain öncesi Irak ordusu ve Haçlı Şabi güçlerinin Selahaddin vilayetinin doğusundaki bazı bölgelerde güvenliği sağlamak amacıyla ortak operasyon başlattığı belirtildi. Haçlı Şabi lideri Falih El-Feyyaz, Erbain etkinliklerinin güvenliğinin sağlanması için güçlerin hazır durumda olduğunu söyledi. Feyyaz, Haçlı Şabi'nin Kerbela ile çevresinde ve aynı zamanda Necef Eşref'in güney ekseninde özel bir sorumluluğu var dedi. Güvenlik tedbirlerini Haçlı Şabi güçlerinden 11 bin kişinin yer alacağını açıklayan Feyyaz, Erbain güvenliği ve hizmetlerine katkı sağlamak için Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı'nın emirlerine uyuyoruz diye konuştu.
Bilindiği üzere Safer ayının 20'sinde Kerbela'da her yıl İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Sadık Yarenlerinin şehadetlerinin Erbain için düzenlenen mirasim milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçi eşliğinde yapılmaktadır. Her yıl bugünün arifesinde Irak'ın sınırları dünyanın farklı ülkelerinden Kerbela'ya giden ziyaretçilerle doludur. Iraklı ziyaretçiler de ülkenin farklı noktalarından İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın türbesine yürümektedirler.
Değerli dinleyiciler, bu haftaki Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız sohbetimizi dinlediniz.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, arzu ettiğiniz takdirde yayınlarımızı da www.parsule.ir adresinden ve Telegram kanalımız Tahran Radyosu'ndan takip edebilirsiniz.
Haftaya yeni gündemde buluşmak umuduyla sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde yaşanan son gelişmeleri ve ilgili olayları ele almaya çalışıyoruz.
Sohbetimize Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Kafkasya'da gerginliklerin artması,
Karabağ ile ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısının düzenlenmesi
ve İran'ın Kafkasya ülkelerinin toprak bütünlüğü ile ilgili açıklaması
son haftada bölgede yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıydı. Şimdi detaylar.
Ana
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin son aylarda yabancılar tarafından kışkırtılan askeri hareketleriyle bölge medyası Güney Kafkasya'da yeni askeri hareketlerin başladığını bildirmektedir. Bu hareketler İlham Aliyev hükümetinin tutumlarına karşı Ermeni ordusunun temas hatlarındaki askeri faaliyetleriyle yaşanmaktadır. Açıkçası bu hareketler bölge halkları için olumsuz mesajlar da içerir. Hiç şüphe yok ki Erivan hükümetinin rızasıyla veya Bakü ve Ankara hükümetlerinin açıkladığı resmi politikanın zorlamasıyla Ermenistan'ın güney eyaletlerinden birinin alınması İlham Aliyev hükümetine bağlı askeri hareketlerin gerçek hedeflerinden biridir. Bu bağlamda dikkate alınması gereken nokta, Güney Kafkasya'da Türkiye'ye ve diğer yabancı hükümetlere hizmet eden Azeri askerlerinin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin milli çıkarlarını ihlal edecek şekilde davranışlarıdır. Bu konuyla ilgili olarak Ermenistan Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yaptı. Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri birlikleri, Siyonik ilinin Hanastah köyü civarındaki Ermenistan'ın askeri üslerine ve mevzilerine ateş açtı. İlham Aliyev hükümetinin Laçın koridorunu bloke etmedeki asıl amacı, Nikol Paşinyan hükümetinin Siyonik eyaletinin Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne devredilmesine rıza göstermesidir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Güney Kafkasya bölgesindeki diğer askeri hareketleri ise fazla önem taşımamaktadır ve ciddi sayılamaz.
Buna ilaveten Bakü medyası Ermenistan'ın temas hattındaki askeri hareketlerini abartarak Dağlık Karabağ ihtilafının taraflar arasındaki bazı anlaşmazlıkların gerçek nedeni olarak Ermenistan'ı göstermeye çalışıyor. Örneğin bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Trend haber sitesi bu ülkenin Savunma Bakanlığı'ndan alıntı yaparak şunları bildirdi. Ermeni yasa dışı silahlı örgütleri Karabağ'da mevzilerinin önüne tahkimatlar yerleştirmeye çalıştı. Azerbaycan ordusunun birlikleri de misillemede bulundu.
Bakü ile Erivan arasındaki toprak anlaşmazlıkları ve karşılıklı gerilimlerin devam etmesi konusunda uzmanlar, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki mevcut anlaşmazlıkların önemli bir kısmının iki ülke arasındaki karşılıklı güvensizlikten kaynaklandığına inanıyor. Güney Kafkasya bölgesinde kendilerini etkili gören İlham Aliyev hükümetinden ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkından taleplerini sürekli artıran bazı yabancı hükümetlerin boş durmadığını ve kendi çıkarlarını temin edecek bir atmosfer yaratmaya çalıştığını da göz ardı etmemeliyiz. Karabağ sorununun tarafları arasındaki güvensizliğin artması ise buradan da kaynaklanıyor. Örneğin Batı Asya düzeyinde sözde bağımsız politikalar ile ağır bir yenilgiyi kabul eden Recep Tayyip Erdoğan hükümeti, son dönemde Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında 3. Karabağ Savaşı'nı Azerbaycan hükümetini kışkırtarak hayata geçirmeye çalıştı. Türkiye hükümeti bir yandan da Batı Asya'daki yenilgilerini telafi etmek için Kafkasya'da etkinleşmiş ve durumu Zengezur Koridoru'nu ele geçirmesi ile sonuçlandırmak istiyor.
Tahran Radyosu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplantısında Ermenistan hükümeti, Azeri ordusu tarafından Karabağ'da kuşatılan Ermenilere yönelik soykırımın önlenmesini talep etti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı, Erivan hükümet yetkililerinin Azeri ordusu tarafından kuşatılan Karabağ Ermenilerinin durumu ile ilgili tekrarlanan talepleri üzerine yapıldı. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, çarşamba gecesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında Dağlık Karabağ'daki duruma ilişkin yaptığı açıklamalarda şunları söyledi. Laçin koridoru Ermenistan ile Karabağ arasındaki tek iletişim yoludur ve alternatifi yoktur. Ermeni yetkili ayrıca şunları vurguladı. Birleşmiş Milletler yetkili bir kurum olarak Karabağ'da soykırımın gerçekleşmesini önlemelidir.
Bakü Stratejik Araştırmalar Merkezi Düşünce Kuruluşu Başkanı ve Bölgesel İlişkiler konusunda Azeri uzmanı Ferhat Muhammedov, Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler'e talebine tepki olarak toplantıda şunları söyledi. Karabağ kuşatmasının amacı, Karabağ bölgesine silah ve Ermeni askerliğinin nakledilmesini engellemektir.
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sedat Önal, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin doğal egemenlik haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti ve bölgede barış, istikrar ve işbirliği için bir fırsat olduğuna inandıklarını ifade etti. Önal, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Laçin Koridoru'nun silahlı gruplar ve yasa dışı madencilik için kötüye kullanıldığı yönündeki endişelerini vurguladı.
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Baykün'ün Karabağ'da yaşayan Ermenilere yardım için başka bir yol tahsis ettiğini, ancak Ermenistan'ın uluslararası toplumu yanıltma çabalarına devam ettiğini ve Laçin Koridoru'nun yakın zamanda açıldığını dile getirdi. Ermenistan'ın açıklamaları doğrultusunda talep ettiği toplantının bölgedeki uzun süreli sorunlar ve son çatışmaların ardından Bakü merkezli Kızıl Haç'ın insani yardımı reddedilmesiyle çeliştiği belirtildi. İlham Aliyev hükümetinin yetkilileri geçtiğimiz aylarda Uluslararası Adalet Divanı'nın yayımladığı kararı görmezden geldi. Uluslararası Adalet Divanı, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne Laçin Koridoru boyunca her iki yönde engelsiz insan, araç ve yük hareketini sağlamak için mümkün olan tüm önlemleri almasını emretti. Daha sonra Uluslararası Adalet Divanı kararının uygulanmasını birkaç kez vurguladı. Ancak Bakü yetkilileri bu uluslararası örgütün kararlarını yine görmezden geldi.
Bu bağlamda insan hakları örgütleri Dağlık Karabağ sakinlerinin içinde bulunduğu zor duruma ilişkin defalarca uyarılarda bulundu ve Laçin Koridoru'ndaki işgalin sona ermesini talep etti. Ancak Bakü makamları bazı hak sahibi ülkelerin de desteğiyle bu uyarıları görmezden geliyor ve Laçin Koridoru'ndaki konumlarını her geçen gün güçlendiriyor. Bakü ile Erivan arasındaki sözlü gerilim devam ederken Ermenistan Weekly Karabağ'da bu bölgenin kuşatılmasından bu yana ilk kez açlıktan bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Mevcut sürecin devam etmesiyle birlikte Azeri ve Ermeni güçlerinin temas hatlarındaki durumun her geçen gün daha da kötüye gideceği aşikardır. Bu bağlamda kısa bir süre önce üst düzey Ermeni diplomat ve yerinden edilmiş insanlar konusunda uzman olan Edmond Marukyan, Dağlık Karabağ bölgesinde 30 bin çocuğun varlığına işaretle şunları söylemişti. Azerbaycan Cumhuriyeti etnik temizlik politikası doğrultusunda çeşitli vandalizm eylemleri düzenleyerek Hristiyan Ermenileri öldürmekte, ardından Hristiyan kiliselerini ve tarihi anıtlarını yok etmektedir.
Bakü hükümet yetkilileri geçtiğimiz aylardan beri Ermenilerin Ermenistan'a ve tersi yönde hareketi için yeni bir rota önerdi. Adam Hankendi güzergahı Bakü makamlarının önerdiği ve arzuladığı güzergah olup Ermeni tarafı bu güzergaha şiddetle karşı çıkmıştır. Erivan hükümetinin yetkilileri Azeri tarafının bu öneriyle Güney Kafkasya'nın jeopolitiğini değiştirmek istediğini biliyor. Hiç şüphe yok ki İlham Aliyev hükümetinin Ermenistan ile ihtilafları sona erdirme çabaları yabancıların tavsiyelerine göre başarılı olmayacaktır. Çünkü bu çabalar Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkı için değil, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yabancılara kişisel hizmetlerinden dolayı yapılmaktadır. Özellikle Bakü hükümeti 10 maddelik Moskova Anlaşması'nı imzalayarak Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ sorununun sona erdirilmesi bağlamındaki hedef ve taleplerine ulaşmıştır.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Erivan Büyükelçisi, Tahran'ın Ermenistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini ve her türlü sınır değişikliğine karşı olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Erivan Büyükelçisi Mehdi Sophani, Erivan'daki ekonomik fuarı sırasında Ermeni Haber Ajansı'na verdiği demecinde İran'ın her türlü sınır değişikliğine karşı olduğunu ve tüm iletişim yollarının kendi topraklarında bulunan ülkelerin kontrolü altında olması gerektiğini söyledi.
Sophani, önemli Zengzur koridorunu ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu güzergahı açmak için olası güç kullanabileceğini vurgulayarak, İran iletişim yollarının açılmasını destekliyor ama bunun Ermeni hükümetinin kontrolü altında olması gerekiyor. hiçbir şey zorla değişmeyecek ifadesini kullandı. Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın bölgesel ulaşım yollarını açma girişiminin bugüne kadar bu konuda imzalanan müzakereler ve açıklamalarla hiçbir ilgisi olmadığını ve Ermenistan açısından kabul edilemez olduğunu defalarca vurgulamıştır.
Değerli dinleyiciler, Kafkasya ve Orta Asya gelişmelerini ele aldığımız sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.ir'i takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.irf.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.